Ayrım 4, Avare Yıllar, Orhan Kemal, sayfa 45. 8. Adana'ya döndüğümüz gece Hasan Hüseyin'den öğrendik ki benimki bir deniz gediklisiyle işi uydurmuş. Gazi'ninki yakın köylerden birinde rençperlik eden amcasının oğluyla nişanlanmış. Giritli kahvecisi Eser'le yakalanıp hapse girmiş. Gazi, uğurlar olsun dedi, uğurlar olsun. Bana gelince, Hasan Hüseyin ne düşünüyorsun diye sordu. Gazi, o enayi merasimsiz unutamaz. Nedir lan alt tarafı bağlar gazeli be. Gece yarısına doğru Gazi ile Hasan Hüseyin'den ayrılıp kibritle parolalar verdiğimiz İhtiyar Çınar'ın oraya geliyorum. İhtiyar Çınar gecenin içinde sabırlı ve kaderine boyun eğmiş duruyor. Dayıyorum sırtını gövdesine. Ta karşıda yan yana iki aydınlık pencere. Işık vurmuş asmalar. Her şey onları bıraktığımız en son geceki gibi. Kuvvetli bir ıslık çalıyorum. Aydınlık perdede kulak kabartan gölgeler. İkinci ıslıkta telaşlanıyor bir kaynaşma. Sonra sofaya çıkıyorlar. İdare lambası. Geliyorum işaretini veriyor. Yüzümde titremeler, sol kulağımda birden bir vınıltı. Kim bilir nasıl ağlayıp af dileyecek. Ne diller dökecek kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir. Geliyor. Hoş geldin bile demeden sadece dikiliyor. Uzun uzun bekleşiyoruz. Nihayet. İşittiklerim doğru mu diye soruyorum. Cevap vermiyor. Demek doğru. Gene cevap yok. Nasıl tanıştıklarını soruyorum. Hep susuyor. Şu halde diyorum benim için her şey mahvoldu. Başını kaldırıp yıldız dolu göğe bakıyor. Sonra kollarını göğüsü üzerinde çaprazlıyor. Seni benimle kadar sevmesine imkan yok. Pişman olacaksın diyorum. Vallahi pişman olacaksın. Omuz silkiyor. Sigaramın izmaritini atıp dönüyorum. Asfaltı, cadde, elektrikler, bekçilerin düdükleri. Bir köşeyi kıvırırken arkamdan yetişen birisi kolumu tutuyor. Dönüyorum. Hasan Hüseyin, bitti mi diyor. Bitti diyemiyorum. Sana söylüyorum, bitti mi? Fakat makatı yok. Bu burada bitmeli. Sen ya okula başlamalısın, yeni baştan ya da esaslı bir iş tutmalısın. Kibritini versene, bir sigara yakıyorum. 9. Babaannem, eğer oğlum sen adam olursan sokaktaki köpekler de adam olur dedi. Arkadaşıma filan boş verip kalsaymışım halamın yanında, her koyun kendi bacağından asılırmış filan falan peşmekan. Gazi de babasından mükemmel bir saparta yemiş. Tabii itin köpeğin sözünü uyup evden kaçtığı için. 3 gün sonra dayısının yakın köylerden birindeki un değirmeninde çalışmaya mecbur edildi. Ve galiba 2 hafta sonra annemler babamın çatık kaçtığı emirleriyle çıkıp geldiler. Asla okulu bırakmamalıymışım. Mutlaka bir baltaya sap. Okuruz dedim. Annem şaştı. Okuruz mu? Şimdi okumuyor musun? Sözü babaannem aldı, söyledi. Sonunda da, eğer bu oğlan da adam olursa, sokaktaki köpeklerdi. Annem yüzüme kaygıyla baktı. Babamların benden sonra Kudüs'e geçtiklerini biliyordum. Annemin anlattıklarına göre Kudüs'te tam bir sefalet içindeymişler. Bedevilerle dolu bir hanın daracık, harap bir odasına tıkılmışlar. Niyazi'nin boyu birdenbire uzamış. Fakat çok zayıfmış. Boyunda işporta bütün gün Kudüs caddelerinde, bari rahatça dolaşabilse, Filistin tebaası olmadığı için bütün yabancılar gibi o da İngiliz polislerinin takibinden korunmaya mecbur oluyormuş. Birinde peşine bir polis takılır. Niyazi kaçar, adam kovalar. O sıra yanlarından bir tramvay geçiyormuş. Niyazi bu kapıdan binip öbür kapıdan atlar ve kapaklanır. İşportası kırılır, öteberiler saçılır, dizleri avuçlarının içi yaralanır, kan içinde kalır. Annem hem söylüyor hem de ağlıyordu. Hey gidi dünya, saksıda çiçek yetiştirir gibi büyüt, üstüne titre. Onun daha baba ekmeği yiyip okula gidecek zamanı. Hoş, ondan küçükleri çalışmıyor mu? Ama insanın kendi ciğeri. Niyazi'yi düşünüyordum. Beyrut'taki evimizin havuzu kenarında oturup hangimizinki daha kalın diye bacaklarımızı iple ölçmüştük. İkimizin bacağı da ince, uzun, fırlak, diz kapaklı şeylerdi. Benimki sarı tüylü beyaz, onunki siyah tüylü esmer. Annem, ya Araplarla Yahudilerin kavgası dedi. Gün geçmezmiş ki insanlar öldürülüp dükkanlar ateşe verilmesin. Hele sıkı yönetim konulduğu günler. Böyle günlerde babam ağzında sigara, hanın içinde 3 aşağı 5 yukarı dolaşır. Barayoğa sinirlenirmiş. İstermiş ki oğlu sıkı yönetimce konulan saatten 1-1,5 saat önce gelsin. Halbuki Niyazi yatam saatinde ya da birkaç dakika önce işportasıyla hanın kapısında görünürmüş. Babam bağırır, çağırır. Niyazi ise usulcacık sıvışırmış odaya. Peki dedim, o da sizinle gelmek istemedi mi? İstemez olur mu dedi annem. Pasaportu bile hazırlanmıştı. Peki? Akşam kardeşleriyle güldü, söyledi. Adana'ya gidince şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Cim Mehmet'in kardeşi beni görünce kim bilir nasıl şaşacak. Tekrar okuluma başlarım, futbol oynarım. Etekleri zil çalıyordu. Sonra nasıl oldu bilmem, sabahleyin birdenbire fikrini değiştirdi. Babası bile o kadar ısrar ettiği halde. Niçin diye sormadım. Çünkü o benim kadar taş kalpli değildi. Annem ne yapıp yapıp diyordu, bir parça para uydurup kuşun kanadıyla uçurmalıyım onlara. Babam öbür tarafa geçtikten sonra hükümetçe idari haciz altına alınmış bir miktar tarlamız vardı ki komşu toprak sahipleri tarafından gerekçesiz işgal edilmekteydi. Annem şimdi bu tarlaları kurtarmak için uğraşacak, gerekirse mahkemelik olacak, kadastro adamlarını götürüp topraklarımızın sınırlarını tespit ettirecek, ondan sonra müşteri bulup kiraya verecek, daha sonra da babaannem zor iş dedi. Uğraşmadığımı sanıyorsunuz. O kışta kıyamette diz boyu çamurlara bata çıka. Hele birinde kalktım gittim adam adam. O bir Abdülfettah var. Gülistan'ın kocası. Hatırladın mı? Tütün dizmeye gelirdi hani gümüş soyka. Onun kocası işte. Görme şimdi lord olmuşlar. Dün adam yerine koyup karşısına almadıkları bugün birer yedi başlı dev kesilmişler. Ne yapacaksın? Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin. Sakalına göre tarak vurdum kahrolası canın. Oğlumun çok çok selamı var dedim. Gidin Abdülfettah ağayı görün, o size gerek kalmadan tarla icarlarını eksiksiz toplar, size kendi eliyle verir diyorlar dedim. Köşeye domuz gibi kısılmış kafir kararıp duruyor, dinledi. Vallahi ana dedi, biz kendi tarlalarımızı bile doğru dürüst sürüp ekemiyoruz ki, kaldı ki el alemin tarlasını. Ben kendi nefsimi haramdan çekinirim, daha tarlalarınız bomboş yatıyorlar, gelin sahip olun. Peki ama oğlum dedim, herkes diyor ki sizin tarlaları Abdülfettah ağa ile kardeşi sürüp ekiyor. Vay sen misin herif, bir öfkelendi bir köpürdü, bana bak kadın diye üstüme bir yürüdü. Babaannem bilhassa kadın sözüne fena içerlemişti. Şimdi talihin denemek sırası zavallı anneme gelmişti. Başka çaremiz kalmadı diyordu, gideceğim, mahkemelik olacağım gerekirse, ne yapıp yapıp. Çünkü onlar orada tam bir sefalet içindeler. Sonra birdenbire bana döndü. Fakat sen mutlaka okula başlamalısın. 10. Annem tarla işlerine taze bir hamleyle sarılmıştı. Dilekçeler, tapu senetleri, işgal davaları, hukuk mahkemeleri, günler, haftalar, aylar geçiyordu. Netice daima neticesiz kalıyor, annem yoruluyordu. Akşamın geç saatlerinde eve yorgun dönüyor, pullu kağıtların yıpranmış tomarını bırakıp atıyordu kendini sedire. Gaz yağından tasarruf olsun diye geç vakitlere kadar lamba yakmadan oturuyorduk. Annemin birdenbire ağaran saçları, derinlere gömülen gözleri eve hüzün veriyordu. Pabuçlarımın altları delinmişti, pantolonumun paçaları da tiftiklenmişti. Çoğu günler okula beş, tek beş kuruşsuz gidiyordum. Babamın çatık kaçtığı emirleri, sarı şeritli ortaokul kasketim, bizim üç beynin inanılmayacak şeyler geçen çılgın havasına rağmen okul beni kendine bağlamıyor, aramızdaki bağ gittikçe gevşiyordu. Çocuk değildim artık. Babamla kardeşim öbür tarafta sefil, annem ağaran saçları, derinlere çöken gözleriyle diz boyu çamurlara bata çıka koşturup duruyordu. Kız kardeşlerim günden güne zayıflarken benim ortaokulum bir lükstü muhakkak. Bu durumu sürdürüp götürmeye hakkım yok gibi geliyordu. İyi günlerin has ahbapları da kaçıyorlardı. Sohbetimizden hoşlanılmıyor, can sıkıyorduk. Nesne lazımdı babamın? Dünyayı o mu düzeltecekti? El için kendine zarar vereceğine, her koyun kendi bacağından asılır. Annem, hey Allah'ım diyordu. Kurdu kocattın, köpekleri maskara ettin. Dün karşısında la havle diyemeyenler. Her ne olursa olsun müthiş bir surette aşağılara doğru kaydığımızın farkındaydım. Nereye tutunacaktık? Bana ne diyen, bacağından asılı koyunların dudak büken, omuz silken kalabalığı içinde yapayalnızdık. Bana bunların böyle olduğunu anlatan sebepler çoktu. Elini yoksullardan en son çeken mübarek ekmekle kara zeytine bile veda ettiğimiz günlerden bir gün annem, yakın ama çok yakınlarımızdan birisine borç para istemeye gitti. Hiç olmazsa bir 10 lira diyordu. Bir 10 lira uydurabilirsem ekmek, zeytin, çay, şeker alır gelirim. Böyle de bir zaman geçer. Ondan sonra Allah kerim. Kızlar uyanırsa oyala, hemen gelmeye çalışırım. Akşamdan aç yatmıştık. Annem gecikti, kızlar uyandılar, annemi sordular. Ekmek ve zeytin almaya gitti, neredeyse gelir dedim. Sevindiler, en küçüğümüz ellerini çırptı. Yaşasın annem, öyle açım ki ağabey. Kurşun renkli ıslak bir sabahtı, az evvel yağmur ortalığı sele vermişti. Annem bomboş elleriyle döndü nihayet. Dehşetli, halsiz görünüyordu. Merdivenleri zorla çıktı. Odaya tam girecekti ki kapının kenarına dedi, tutundu. Su dedi, aman biraz su. Fakat annem suyu içmeye kalmadı, eşiğin oraya yığılıverdi. Ne oluyordu? Kızlar ev sahibi kadınla koşuştular. Ev sahibi kadın bembeyaz başörtüsü ve dudaklarında pırıl pıtır pıtır bir dua ile geldi. Annemin bileğini eline aldı. Kolonya dedi. Yoktu. Çiçek suyu, sirke. Sirkeniz de mi yok? Yok, yok, yok. Bu yokluk içinde başım dönüyor. Sofa ayaklarımın altından kayıyordu sanki. Sirkeniz de mi yok? Evet, sirkemiz de yok. Evimiz, barkımız, tarla, apartman, otomobilimiz değil, sirkemiz bile yok. Yumruklarımı belime dayamıştım. Sirkemizin bile olmayışı müthiş bir ayıp mıydı? Ev sahibi kadın gitti, kendi kolonyasını aldı geldi, annemi ayılttı. Sapsarı yüzüyle annem evvela şaşkın şaşkın bakındı. Sonra alnını dizlerine dayadı, sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Uzun uzun ağladı. Bütün zorlamalara rağmen bayılma sebebini o gün söylemedi. Çok sonra öğrendik ki annem borç para istemek için gittiği yakın ama çok yakınımızda gayet fena karşılanır. Yukarı bile buyur edilmez. Sokak kapısına ne istediği sorulur. Annem söyler. Yakınımız ama çok yakınımız hanımefendi. Böyle zamanda der nerede? Sağ gözden sol göze fayda yok. Nesne lazımmış babamın siyaset? Her koyun kendi bacağından asılırmış. El içinde kendine zarar vereceğini, yakıp çubuğunla rahatına baksaymış. Annem, çocuklar evde aç der. Eski defterleri açmaya gelmedim buraya. Yakınımız ama çok yakınımız hanımefendi sinirlenirler. Güzel derler, eski defterleri açmaya gelmediniz demek. O halde tamamen kapayalım eski defterleri. Sokak kapısını annemin suratına çarpar. 11. Bunu öğrendiğim zaman oda, kerpiç duvarları, çürük tavanlı odamızın tepemde fırıl fırıl döndü. Eski defterleri kapaca kapayan hanımefendinin kocaman konağını mı yakmak, oğlunu mu dövmek, ellerine gidip rezil rüsva mı etmek? Bütün bunları yapabilir miydim sahiden? Belki. Fakat düşünüyorum ki sonu nereye varacak? Bu türlü hareketle neyi halledecektim? Belki bir konak yanacak, bir çocuk devirecek yahut da hanımefendinin taş duvarları rezil rüsva edilecekti. Netice? Netice aleyhime olacaktı. Kanunların himayesindeki gururlu kalabalık bana kayalara yumruk sallayan baba yiğide çatık kaşlarla bakacak, dudak bükecekti. Kayalara yumruk sallamanın akıllıca bir hareket olmadığını anlamıştım. Gazi dayısının un değirmeninde ve sıkı bir baskı altında Hasan Hüseyin orta ticaretin son sınıfında, ben ise ortaokul 3B'de, 3A'da kızlar vardı ve 3A'nın en büyüğü 16'sında yoktu. Bizim 3B'de ise Hamlet Saimler, Pipo Ziyalar, Arap Sadriler, Ayı Mümtazlar, Küt Sermetler vardı. En küçüğümüz evlendirseler senesinde çocuk babası olurduk. Bir bakardık Ayı Mümtaz'ın elinde tebeşir kara tahtaya tarihçinin karikatürünü çizerken Küt Sermet Ayı Mümtaz'a kağıttan kuyruk takıverirdi. Sınıf eheyler yuhalarla inerken Ayı Mümtaz işin farkına varır, bu kuyruğu takanın anasına avradına resmen söver. Kürt Sermet kısacık boyuyla bir kenarda gülmekten ağrıyan karnını bastırarak Ayı Mümtaz'ın kötülüğünden korunmak için hazırda beklerdi. Ayı Mümtaz işi anlayınca da masaların üzerinde bir kovalamacadır başlar, duvarlarında tabiat levhaları asılı sınıf toza dumana boğulurdu. Eheyler, yuhlar, masa kapaklarının müthiş gürültüsü dakikalarca sürerken bazen sınıfın kapısı usulcacık açılır, iri yarı müdürün hırsla hayali belirirdi. Müthiş gürültü şıp diye kesilmiştir. Dudaklarında silinen kahkahasıyla sınıf donmuştur. Müdür bakar, bakar, bakar. Sınıf mı ahır mı? Hergede yatağımı anlayamadım gitti der. Bakın bana çocuklar, bu böyle devam edemez. Size ahırdakilere uygulanan davranışı uygulamayı da biliriz. Fakat hiçbir zaman bu davranış uygulanmadı. Ben oradayken hiç olmazsa. Bütün bunları beğenmiyor, onaylamıyordum. Annem, kız kardeşlerin, bilhassa kardeşim Niyazi'nin tramvaydan yuvarlanıp parçalanan esmer diz kapakları aklımdan çıkmıyordu. Bunlar burada, onlar orada sefirken benim ortaokulum kesinlikle lükstü. Okul ekmekten önce gelemezdi. Omuzlarımdaki yükün gün geçtikçe ağır bastığını açık açık hissediyordum. Ortaokul diploması bana ne verecekti? Böyle bir belgeyi, o yıllarda ortaokul diplomasında rahat iş bulunabiliyordu. Aldığımızı varsayarsak bile öbür taraftaki adamın oğluna kim, hangi dairede, ne cesaretle iş verebilirdi? Çalışmak gerekiyordu ama nasıl? Gene dokuma işçiliği mi? Yapılarda kara amelelik mi? Pamuk tarlalarında yahut müthiş Çukurova güneşinin altında harmanlarda patoz ırgatlığı mı? En kolayıma giden kavun, karpuz, üzüm satıcılığıydı. Bu kolaydı. Mevsimine göre limon, portakal, şeker kamışı, şu bu satılabilirdi. İyi kötü bir şeyler kazanılabilirdi. Kazanılabilirdi ama kendi doğduğum şehirde arkadaşlarım, sonra bilhassa el için kendine zarar vermeyecek kadar zeki insanların önünde. Çünkü onlar babamın el için kendine zarar verişini bir nevi ahmaklık sayıyorlardı. Halbuki kendileri dünyaya bir defa gelmişlerdi. İyi giyinecek, iyi ve bol bol yiyecek, gezecek, tozacaklardı. Niçin gezip tozlamadığıyla ilgileri yoktu. Onlara lazım olan değirmenlerinin düzenli dönmesiydi. Suyu nereden gelirse gelsin. Berik pabuçların paçaları tiftiklenmiş pantolonundan dolayı müthiş bir ayıbın yükünü taşıdığımı sanıyordum. Ahmak bir babanın ahmak oğlu olmam lazım geliyordu. Hakim olan ölçü onların ölçüsüydü. Ben bu ölçüye göre hem ahmak, hem çirkin, hem de zavallıydım. Şu halde onlardan kaçmak, gözlerine görünmemek, delik pabuçlarımla paçaları tiftiklenmiş pantolonumu onlara göstermemek zorundaydım. Gördükleri her yerde bu hislerini açığa vuran bakış veya fısıltılarından rahatsız oluyordum. Bu tarafımız da büyüdü, genişledi, kambur burnum, kuru ellerim, ince yüzümden dolayı da utanmaya başladım. Onlardan birinin bakışını ne zaman hissetsem tüylerim dikiliyor, içimden soğuk soğuk bir şeyler akmaya başlıyor, kulaklarımda vanıltı, gözlerimde seyirme başlıyor ve ellerim buz kesiyor. Ufaldığım kambur burnumun büsbütün kamburlaştığını ve çirkinleştiğini sanıyordum. Sonraları vitrinler dolusu pırıl pırıl eşyalardan bile utanır oldum. Onlar için o iyi ve bol yemek, iyi giyinmek, gezip tozmak için yaratıldığına inanan insanlara ait vitrinler dolusu eşya, ben yanlarına sokulunca sanki dudak büküyor, kaşlarını çatıyorlardı. Ben de hem onlardan hem de onların göz alıcı pırıl pırıl öteberilerinden kaçar oldum. Çocukken ne iyiydi, büyümek bu muydu? Şimdi karanlıklar içindeydim sanki. Bol bir ışık, bir çıkar yol, pırıl pırıl bir aydınlığa kavuşmak istiyordum. Benim için öyle mutlak bir kurtuluş lazımdı ki kavun satmışım, karpuz satmışım, fabrikada çalışmışım, atları delik pabuçlar veya paçaları tiftiklenmiş pantolonla dolaşmışım, kimse ilgilenmesin, ayıplanmasın, kambur burnumu, kuru ellerimi kimse ayıplamasın. Fakat nerede? İğneli bakışlar, fiskoz, şu bu, beni bir sümüklü böcek gibi kabuğuma çekilmeye mecbur ediyordu. Ben de kendimi kırlara atmaya başladım. Kırlar, diz boyu yeşilliğin üzerinde bir kubbe gibi eğilmiş mavi gökler ve kelebek, arı, serçe, kuyruk sallayan tibili üveyik kuşlarının kaynaştığı güneşli boşluk. Onlar yoktur artık. Bir sümüklü böcek gibi kabuğumun içine çekilmeye mecbur değilim. Fakat bu sefer de Allah ve onun meseleleri. Çoğu sefer çimenlerin üzerinde sırt üstü uzanır, mavi gökte kayan hafif beyaz bulutları seyrede seyrede Allah'ı ve onun meselelerini düşünürdüm. Kara karanlıkta, kara taşın üzerinde kara karıncanın bile attığı her adımı gören ve bunu ezelde tayin eden o, kaderimizin hakimi, evrenin sahibi, iyiyi de kötüyü de şeytanı da yaratan, bizden, bizim aileden ne istemişti? Babam niçin siyasette uğraşmış, öbür tarafa niçin geçmiş, niçin yokluğa düşmüşüz? Delik pabuçlar paçaları tiftiklenmiş bir pantolonla gezmeye mecbur olup, etrafımdakilerin inleri bakışlarına niçin hedef olmuştum? Kesinlikle bütün bunları o kaderimizin hakimi, evrenin sahibi olan kara karanlıkta, kara taşın üstündeki kara karıncanın attığı adımları gören Allah, ezelde alınlarımıza yazmış da onun için. Bu muhakkak ki böyledir. Peki ama niçin? Biz ona ne yaptık da alınlarımızda bu kötü kaderi yazdı? Etrafımdakilerin iğneli bakışları neden? Bu kaderi kendi anlama kendim mi yazdım ki? Yoksa Allah da onlardan taraf mı? Eğer o da onlardan tarafsa, bu müthiş, çok müthiş bir şey olurdu. Bir gün bütün bunların sebebini sormak için başımı göklere kaldırdım. Onun mavi göklerini. Bütün bunların manası ne dedim? Söyle neden, niçin? Adalet neresinde bunun? Yakışır mı sana? Bizden ne istiyorsun? Gülüyorsun değil mi? Onlar gibi gülüyorsun. Bu ilk isyanımı Allah'ın duyup duymadığını, sözlerime gülüp gülmediğini öğrenmek mümkün olmadı. Fakat görüyordum ki ben ateş çemberinin içine düşmüş bir akrebe benziyordum. Şehrin parke döşeli yollarında dolaşsam, onların dünyaya bol bol yemek, bol bol gezip tozmak için geldiklerine inananların ateş çemberi. Kendimi kırlara atsam Allah ve onun meseleleriyle çevrili bir başka çember, ateş çemberi. Kaçacak üçüncü bir yerim yoktu. Sonraları dikkatimi karıncalar çekmeye başladı. Yer altının bu ufacık hayvanlarındaki bitmez tükenmez çalışma aşkına hayran oldum. Ölü bir soluncanın sürüklemekteki gücün hep beraberliği. Keşke ben de bir karınca olsaydım. Beni insan, onları karınca, ötekileri sinek, at, fil, kaplan, balık. Yaratmaktan maksadın neydi? Saatler geçip gitmiştir. Bulutlar pembeleşmiş. terli ırgatlar bağlardan dönmektedirler. Ne kadar düşünsen boş. Yaratılış esrarının kör olmuş düğümünü çözmeme imkan yok. Çözer gibi olduğumu zannettiğim yerde tekrar düğümlendiğimi görünce esmerleşmiş kubbenin altında bitkin, iki yanıma sarkık kollarım, düşük omuzlarımla çaresiz şehri ateş çemberinin içine yollanıyordum. Ara sıra okula da uğramıyor değildim. Bir gün başka kulüplerde oynadık diye müdür beni Kürt Sermet'i Ayı Mümtaz'ı karşısına dikti. Ama gözleri bende, hep bende. Söyledi, söyledi, söyledi. Sonunda. Fakat sen dedi. Özellikle sen 136. Gözlerimi önüme indirmiştim. Başım dönüyor, kulaklarım mınlıyordu. Ben, bilhassa ben. Leyleğin attığı yavru, kralların bile çalmadığı acı patlıcan. Burada onların ateş çemberi içinde işim ne? Ne bekliyordum onlardan? Verecekleri rahat ekmek belgesini mi? Sen onların arasında kabuğun içine çekilmeye mecbur bir sümüklü beceksin, anladın mı? Diplomaları kendilerinin olsun. Çek arabanı. Okulu bıraktım. 4. ayrımın sonu, sayfa 58.